Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan yeni bir dünya gündemi programımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, bir haftanın ardından yeniden beraberiz. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendirmeye çalışacağız. Hiç kuşkusuz terör uzun bir zamandır ülkenin bir numaralı gündemi olmayı sürdürüyor. Oldukça kritik bir zamanda 1 Kasım seçimleri öncesi geçen cumartesi başkent Ankara'da patlayan bomba ülke gündemini alt üst etmiş durumda. Saldırının yankıları devam ediyor ve öyle gözüküyor ki daha uzun bir süre bu saldırıları konuşmaya devam edeceğiz. Patlamanın zamanlamasından tutun da bu vahşeti kim ya da kimler, hangi odakların gerçekleştirdiği, neyi hedefledikleri gibi akıllara gelebilecek tüm soruların cevapları bulunmaya çalışıyor. Saldırının arkasında hangi terör örgütleri olduğunu kestirmek çok da güç değil. Bu noktada hemen herkesin aklına gelen 3-5 terör örgütü ön plana çıkıyor. Ancak saldırının hangi saikle yapıldığı, hedefinin ne olduğu, yabancı bir ülkenin bu saldırıda parmağı olup olmadığı gibi pek çok sorunun cevabını henüz tam olarak bulunabilmiş değil. Programımızda bu saldırının hangi hedef ya da hedefler doğrultusunda yapılmış olabileceğini, saldırının arkasındaki dış faktörleri ve ülkeleri bölgesel gelişmeler ışığında analiz etmeye çalışacağız. Orta Doğu'da farklı noktalarda duran Amerika ve Rusya'nın PKK terör örgütünün uzantısı PYD konusunda neden görüş birliği içerisinde olduklarını sorgulayacağız. Suriyeli muhaliflere silah yardımı konusunda cimri mi cimri davranan Obama yönetimi söz konusu PYD olunca neden bonkörleşti? PYD'ye verilen 50 ton silah yardımıyla hedeflenen, gerçekten de IŞİD ile mücadelede koalisyon güçlerinin kara gücü olarak takdim edilen PYD'nin elini güçlendirmek mi, yoksa daha farklı bir hesap mı söz konusu? Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik algı operasyonu ve kuşatma harekatını yürüten uluslararası çevreler paralel bir kuşatma harekatını Kuzey Irak'ta Barzani'ye karşı da yürütüyorlar. Kuzey Irak'ta neler olup bittiğine bakacağız. Kudüs başta olmak üzere Filistin'in işgal altındaki toprakları bir müddettir oldukça gergin. İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik tahriklerin ardından yükselen tansiyonun ve Filistinli gençlerin İsrail güvenlik güçlerine yönelik direnişinin yeni bir intifaya doğru evrilip evrilmeyeceği tartışılıyor. Son iki hafta içerisinde 30 Filistinliyi katleden İsrail yönetimi işgal altındaki topraklarda, özellikle de Kudüs ve Mescid-i Aksa'da neler yapmaya çalıştığını sorgulayacağız. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Yeni bir Dünya Gündemi programında daha beraberiz. Her zaman olduğu gibi yardımcı doçent doktor Halil Kubbe ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşacağız hocam. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Kuşkusuz geçen cumartesi başkent Ankara'da gerçekleştirilen intihar saldırısında 97 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi tüm gündemi alt üst etmiş durumda sevgili dinleyenler. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bu en kalın saldırısını kimler ya da kimler gerçekleştirdiği, neyi hedeflediği, dış bağlantısının olup olmadığı yoğun bir biçimde tartışılıyor. Hemen hemen tüm yorum ve analizlerde saldırının dış gelişmelerden bağımsız değerlendirilemeyeceğinin altı çiziliyor. Saldırının arkasındaki muhtemel dış odakların kimler olabileceği meselesinden başlamak istiyoruz bu haftaki programımıza. Ankara'daki saldırının bir numaralı şüphesi olarak IŞİD gösteriliyor. Ancak IŞİD bu eylemi tek başına mı, yoksa uluslararası bir odağın taşeronluğu neticesinde mi yaptı sorusu gündemde. Avrupa Birliği Bakanı Beril Dedeoğlu eylemin IŞİD-PKK ortak yapımı olabileceğini dillendirdi. Yine hakeza Başbakan Davutoğlu da Türkiye'de kokteyl bir terör oluşturmaya çalışılıyor ifadelerini kullandı. Bu meyanda biz de ilk sorumuzu Halil Bey'den öğrenmeye çalışalım Sayın Kıymetli Hocam. Yani siz neler söylersiniz, Ankara'daki terör eyleminin arkasındaki güçlerin kimler ya da kimler olduğuna ilişkin olarak sizin tahmininiz nedir?
Hayırlı akşamlar. Öncelikle bu terör örgütlerinin dünyaya bakış açıları yönüyle işte biri Marksist'tir, biri işte
sözde
İslamcı. İslam adına cihat ediyor. Bir başkası işte daha farklı versiyonları var. Ancak şunu unutmayalım ki terörü finanse eden, ona lojistik destek veren yapı ise şöyledir. Bir beyni var bunun, bir kolları var. Bir de bizim gördüğümüz parmaklar var. Aslında 5 tane farklı parmak gibi ama tek bir kolda birleşiyor. Ve hiçbir alakası yokmuş gibi gördüğümüz bir başka kolda aynı bedende ve aynı beyinden kumanda edildiğini bu işin uzmanları aşağı yukarı tahmin ederler. Şimdi patlayan bir bomba, onca can kaybı ve yaralılar var. Elbette ki siyasi düşüncesi ne olursa olsun ölen insanlar adına üzülüyoruz. Fakat şunu unutmayalım ki oradaki bomba patlatılan yer seçilmiş bir kurbanlardır. Çünkü Uğur Mumcu suikastinde de bakalım, yani bundan yıllar önce önemli olan hedefte alınmak istenen sonuç nedir? Çünkü terörün bir görünen tetikçileri vardır. Bir de bundan elde edilmek istenen hedefler vardır. Mesela bu patlayan bombanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Cumhurbaşkanlığı makamına, Başbakanlığa ve hükümete hiçbir getirisi olmadığı görülüyor. O halde bunun perde gerisinde kimlere, hangi amaçlarına hizmet ettiğine baktığımızda ve bundan en fazla kim nemalanıyorsa o tetiği çektiren, o bombayı oraya gönderen gizli elin o mahfillerde aranması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Türkiye'yi kim istikrarsızlaştırmak istiyor ise, Türkiye'ye kim uygulamış olduğu dış politikadan dolayı fatura kesmek istiyor ise, bunları o mahfillerde ararsak daha doğru bir iş yapmış oluruz. Yoksa biz tetikçiyle uğraşırsak, işte bu IŞİD'ciydi de PKK'lıydı da yani hiç ummadığımız, adı ilk defa duyulan bir örgüt de çıkabilir diyelim. Öyle olduğu zaman biz bu düşüncelerimizden vazgeçmeyeceğiz. Sonuçta kuklaya değil, kuklacıya bakmamız gerekir diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi bu son artan terör eylemlerinden sonra müthiş bir tedirginlik var. Türkiye'nin iç savaşa doğru, Suriyeleşmeye doğru gittiğine ilişkin yorum ve analizler var. İşte Türkiye'nin Orta Doğu'laşıyor iddiaları var. Tabii bu noktada patlamanın arkasında devlet anlamında kimler olabileceğine ilişkin tahminlerde Suriye istihbaratı ön plana çıkıyor. Şimdi içeride ise yapılan eleştirilerde Türkiye'nin izleye geldiği Orta Doğu politikası, özellikle Arap Baharı'ndan sonra ortaya çıkan süreçte izleye geldiği dış politikaya yönelik eleştiriler getiriliyor. Sebebi bu olduğu söyleniyor. İşte Türkiye'nin daha farklı bir politik izleseydi, Suriye'ye müdahil olmasaydı tarzında gerekçeler ileri sürerek bu sıkıntıların yaşanmayacağı ifade ediliyordu. Yani bugün Ali Bayramoğlu'nun köşesinde de bu dillendiriliyor. Yani şayet AK Parti hükümeti Esed karşıtı bir tutum almasaydı Türkiye'de iç savaş yaşanmaz mıydı sorusunu soruyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye Suriye'deki halk ayaklanmasına müdahil olmasaydı. Daha doğrusu belki oradaki sıkıntıyı başlatan Türkiye mi ki Türkiye'ye bu anlamda yükleniliyor?
Şimdi Cumhuriyet'in kuruluşundan 1990'a kadar, hatta Özal zamanına kadar, 1980'li yıllara kadar Türkiye'ye çizilmiş olan şey tavşan politikası. Yani ürkek, korkak, hiçbir şeye müdahil olmayan, kendine verilen ödevleri yapan bir ülke. Etliye sütlüye dokunmayan. Fakat unutmayalım ki şu an 2015 yılındayız. 1915 yılında bütün Orta Doğu coğrafyası bizim topraklarımızdı. Yani Halep, Şam, Bağdat, Yemen'e kadar Medine-i Münevvere dahil olmak üzere bizim topraklarımızdı diyorum. Daha elimizden çıkmadı 100 yıl önce, bu zamanlar bizimdi. Ve 400 yıldır da bizim ola gelen yerler buralar. Şimdi Ruslar burayı bombalıyor. Hiç kimse Rusya'nın burada ne işi var diye düşünmüyor. İranlı generaller Suriye'de öldürülüyor. Ya bu generallerin burada ne işi vardır diye bizdeki bu neydi belirsiz aydın müsveddeleri bunu sorgulamıyorlar.
aydın müsveddeleri sorgulamıyor. Muhalefet partilerimizden bir tanesi bile söylüyor mu Rusya'nın burada ne işi var, Amerika'nın burada ne işi var? Onlar da söylemiyor.
Ve diyorlar ki Türkiye'nin burada ne işi var? Ya şimdi Türkiye buraya hiç müdahil olmasaydı bile orada %10'luk bir despot Baas rejimi %80-90'lık halkına karşı ateş ediyor. Cuma namazından çıkan göstericilerin üzerine ateş açıyor. 200-300 kişiyi bir çırpıda katlediyor. Diyelim ki sesini çıkarmadı Türkiye. Yani Türkiye susmuş olsaydı ya bu olaylar olmayacak mıydı? Yine
İçerideki
olacaktı.
İçerideki muhalefet siner miydi?
Evet.
Yani? Türkiye'ye güvenerek mi hareket etti?
Yani şimdi bu akla ziyan açıklamalar bunlar. Ama ne olurdu? Türkiye kapılar açmamış olsaydı çok daha fazla orada can kaybı olurdu. Orada Müslüman kanı daha fazla akardı. Türkiye bunlara...
Dünyanın da umurunda olmazdı.
Çünkü kimsenin de umurunda olmazdı zaten. Türkiye burada bir ensar misyonuyla milyonlarca, önce 10 binler, sonra 100 binler derken şu an 2 milyon aşan insanlara kapımızı, gönlümüzü, soframızı açtık. İyi ki de yaptık diye düşünüyorum ben şahsen. Peki bu olaylar durulduğunda bir 10 yıl sonra, bir 100 yıl sonra tarih bu kişilerin söylemlerini nasıl yargılayacaktır? Bunu unutmayalım. Yani bir tane çocuğun karaya vurup merhamet timsah gözyaşları dökerek bütün dünyada işte insani duyguları galeyana gelenler. Şu anda İstanbul'da bile Türkiye'nin dört bir yanında bir dilim ekmeğe muhtaç. Yani sadece üstü kapalı bir çatısı olsa 3 tane 4 tane çocuğuyla oraya sığınıp yaşamayı planlayan yüz binlerce insan var şu anda Türkiye'de. Ve bu insanlar Suriye'de yani öğretmen, doktor, mühendis, avukat gibi belli kariyeri olan insanlar veya bir çevresinde hatırı sayılır bir esnaf olan insanlar Türkiye'de şu anda oradaki eşleri Özgür Suriye ordusunda savaşırken eşi çocukları burada perişan. Ya biz bunlara kol kanat gererek neyin hatasını yaptık?
Evet.
Eğer Türkiye Özgür Suriye ordusuna velev ki yardımda bulunduysa, askeri yardımda bulunduysa, bunu MİT tırları işte IŞİD'e yardım ediyor görüntüsüyle dünyaya verip Türkiye'yi terörle yan yana kol kola gösteren içimizdeki ve dışımızdaki hainleri tarih affedecek mi sanıyorsunuz siz?
Evet, evet.
Bunların hepsi kayıtlara geçmiştir. Türkiye hiçbir zaman yani bizim en kemalist dediğimiz dönemde de en ceberut tek parti dönemlerinde de hiçbir zaman teröre, teröriste direkt yardım yapmamıştır.
Evet.
Yani bizim tarihimizde, kültürümüzde böyle bir şey yoktur. Ama hatalarımız, kusurlarımız olmuş olabilir ama biz bile bile eli kanlı canilere böyle bir şey yapmadık, yapmayız da. Ya bu bizim karakterimizde, genlerimizde olmayan bir şeydir. Biz daima mazluma el uzatan, yani burada sağcılık, solculuk, siyasi görüş de önemli değildir. Yani bu ülkenin toprağından, havasından, suyundan birazcık nasiplenen insanlarda bu adalet duygusunun var olduğunu düşünüyorum.
Evet. Yani şimdi hocam, Arap Baharı'ndan sonra ortaya çıkan süreçte yaşananlara bakıldığı zaman İslam tandaslı siyasi oluşumların önünü kesmeye yönelik küresel düzeyde planda bir hareket yürüyor. Yani tam Mısır'daki gelişmelerden bakın, Suriye'deki, Tunus'taki bütün oradaki yaşanan süreçlere bakın. Amerika'sından tüm Batı dünyasına, buna Rusya'da dahil, ortak noktaları İslami tandaslı hareketlerin önünü tıkamak, İslami siyasal oluşumların önünü tıkamak için bir operasyon yürüyor. Yani bunu Mısır'da başardılar, Tunus'ta önemli ölçüde başardılar, Libya'da başardılar. Şimdi bu anlamda tek örneklik Türkiye kaldı. Yani bunu da temsil eden Sayın işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun devrettiği Ahmet Davutoğlu'nun Orta Doğu'nun yeniden şekillenme sürecinde bir engel olarak görülüyor. Bunun önünü tıkamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bunun bir benzerini işte istedikleri yönde hareket etmediğinden dolayı Kuzey Irak'ta da benzer bir operasyonu yürütüyorlar. Yani Erdoğan'ın şeytanlaştırma sürecinde kullanılan tüm argümanların bir benzerini bugün Kuzey Irak'ta yaşandığını görüyoruz. Yani medyadaki kullanılan atraksiyonlara tutun da sokak eylemlere varıncaya kadar orada da PKK uzantılı kişilerin Barzani'ye yönelik yıpratma operasyonu yürüttüklerini gözlemliyoruz. Bunun sebebine ilişkin sizin gözlemleriniz nelerdir? Kuzey Irak'taki Türkiye'ye benzer paralellikteki yürüyen sürece ilişkin. Bu paralelliği de genel anlamda da yorumlayabilirsiniz.
Evet, şu an Irak'ın kuzeyinde bölgesel Kürt yönetimi toplam Irak nüfusunun %18'ine tekabül ediyor. Ve orada bu Saddam'ın devrilmesinden sonra da kendilerine resmi olarak da bir özerk statü sağlandı. Ancak biz hep siyah ve beyaz olarak görüyoruz bazen, çoğu zaman tabloyu. Şimdi Kürt diyorsunuz, Türk diyorsunuz, Arap diyorsunuz. Fakat bunlara biraz daha yakından bakınca kendi içerisinde o kadar çok renkleri ve ideolojik ve dünyaya bakış açılarındaki farkları görürsünüz ki, yani Talabani hareketinin biraz daha sol ve sosyalist görüşlü olduğunu, Barzani hareketinin daha muhafazakar ve o aşiret geleneğine dayalı tasavvufi akımlarında içine barındırdığını görürsünüz. Ondan daha fazla İslami hassasiyeti olan İslamcı partilerin varlığını görebilirsiniz. Ve bir de bugün PKK'nın uzantıları var. Ve son dönemlerde İran'ın bu bölgeye bir şekilde müdahil olma çabaları söz konusu. İran bölgesel hedeflerine ulaşmak için önündeki gördüğü en büyük engellerden biri bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise, İran kuzeyinde ise Barzani yönetimidir. Hı hı. Dolayısıyla Barzani yönetim ve Türkiye'nin işbirliği sayesinde Kerkük petrolleri Ceyhan Yumurtalık terminaline geliyor, dünya pazarlarına ulaşıyor. Bu ise dünyadaki hakim güçlerin çok da fazla hoşuna giden bir şey değil. Bu nedenle Barzani Kürt değil mi? Yani Barzani Kürtlerin aleyhine çalışan bir insan mı? O halde bizim coğrafyaya bakarken sadece etnik aidiyetleri esas alarak değil, bu insanların bir de dünyaya bakış açıları. Mesela şu anda PKK'nın siyasi uzantısı olarak ifade edilen HDP'nin eş genel başkanlarından bir tanesi işte benim hemşerim Adana Ceyhanlı. Figen Yüksekdağ sosyalist, komünist bir görüşe sahip olduğu için bir Türk de bir Kürt başkan olmuş. İşte Irak'ta da aynı şekilde. Bakıyorsunuz etnik olarak ikisi de Kürt ama biriyle diğeri arasında doğuyla batı kadar fark vardır. Gelecekte de bu coğrafya şekillendiğinde yine ittifaklar sadece etnik aidiyetler üzerinden değil, dünyaya bakış açısı üzerinden olacaktır. Hı. Yani Türkiye elini Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu'dan faraza çektiğini varsayalım bir an için. Hı. Yani onları kendi haline bıraktık. Tek bir düşünceye sahip, bugünkü PKK'nın, KCK'nın, Marksist-Leninist ideolojisine siz Kürtlerin razı olacağını mı sanıyorsunuz? Hı. Dolayısıyla
yani Kuzey Suriye'de yaşananlar önümüzde duruyor hocam. PYD'nin oradaki kendi gibi düşünmeyen, sadece etnik anlamda bir ayrımcılık yapmıyor, ideolojik anlamda da bir ayrımcılık yaparak kendi gibi düşünmeyen Kürtlerin evlerini de yıkıyor. Yani bu Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına yansıyan bir şey bu.
Nasıl ki DAEŞ'in bir Musul gibi yüzyıllardır tasavvuf geleneğinin hakim olduğu Halid-i Bağdadilerin, Esad Erbililerin ayağının tozunun olduğu bölgelerde, yani tasavvuf aleyhtarı dünya görüşüne sahip radikal unsurlar kalıcı olamayacaksa, Kürt coğrafyasında da böyle Marksist, Stalinist, baskıcı unsurlar bir dönem konjektürel olarak birilerinin tetikçiliğini yapmak için alkışlanırlar, silah verilir. Şu anda Suriye'de savaştıracak, karada bir birlik arıyorlar. İşte şu anda PYD onlara taşeronluk yapıyor. Hı hı. Bu süreç tamamlanıp da Suriye bir istikrara kavuşturulduğu zaman bunların hali ne olacak? Onların kendilerinin bir de ondan sonrasını düşünmeleri gerekir diye şu an ben aklımdan geçiriyorum. Hı. Evet.
Şimdi bu hafta çokça gündeme gelen konu yine PYD üzerinden yürütelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı silah yardımı. Evet. Ciddi anlamda yani 50 ton yardımdan bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar biz bunu sadece PYD'ye yapmadık, oradaki Araplara da yaptık dese de Türkiye'de ciddi anlamda bir tedirginlik ve rahatsızlık duyurmuş bulunuyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu PYD'nin elini güçlendirmek için, IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadelede PYD'nin elini güçlendirmek için yapılmış bir yardım olarak nitelendirmek mümkün mü? Yoksa onun arka planında daha büyük bir stratejinin, planın hesabı mı yapılıyor? Buna Türkiye'ye yönelik o stratejiyi kastederek söylüyorum.
Önce Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın bu ifadeyi kullanabilmesi, hele hele böyle bir konjonktürde geçmişle karşılaştırdığımda ne kadar büyük değişimin olduğunu gösterir. Hı hı. Ki Türkiye Batı'yla ilişkilerinin iyi tutmak adına İsrail'i ilk tanıyan, Cezayir'i de Cezayir'in bağımsızlığını en son tanıyan, hı hı, ve İslam ülkeleri arasında da bu yönüyle 1980'e kadar sürekli eleştirilen bir ülkedir. Hı hı. Ama şu anda Başbakan Ahmet Davutoğlu diyor ki PYD'ye verilen o silahlardan herhangi biri Türkiye içerisinde PKK eliyle güvenlik güçlerine karşı kullanıldığı tespit edildiğinde biz Suriye'ye girer, Kuzey Irak'ta yaptığımız gibi gereğini yaparız diyor. Bu bir meydan okumadır. Yani bunu söyleyebilmek de o kadar kolay bir hadise değildir ve bunu da Türkiye'nin yapacak gücü, hı hı, ve kudreti vardır. Hı hı. Aslında o silahı onlara verenler bir taşla iki kuş vurmak istiyorlar. Birincisi işte DAEŞ'e karşı, IŞİD'e karşı kendi ellerini kana bulamak istemedikleri için havadan bomba atıyorlar. Ki bunun da maliyeti çok yüksektir. Yani her kalkan uçağın, şimdi Rusya bu işin maliyetini bir süre sonra nasıl karşılayacak merak ediyorum. Amerika koalisyon adı altında kendisi bombalıyor ve müttefiğim dediği insanlara da bunun faturasını ödettiriyor. Hı hı. Rusya bunu hesap etmeden bodoslamasına girdi. Tamam, bir hafta bir ay bombardıman yapar da bu bir yıl, üç yıl, beş yıl sürerse bu işin, hı hı, faturasını, hı hı, Rusya kime yıkacak? Artık karada savaşmak için şu anda uygun bir kullanıma sahiptir PYD. Bir diğer konu, tabii insanlar hayallerle yaşarlar. Özgür Suriye ordusunu ve onun içerisindeki İslamcı unsurları tasfiye ederek Suriye'nin en kuzey doğusundan, içinde Batılıların çok da sevdiği işte Süryanilerin, Ezidilerin, yani Hristiyan, Kürt, Arap ve diğer unsurların da olduğu, işte PYD'nin öncülüğünde başlayıp bütün Suriye'de işte Esed'den geri kalan bölümünde hakim olan, tırnak içerisinde laik bir yönetim hayalini kuruyorlar. Belki bunlar bunu başarır diye de birinci hayal bu. İkincisi de Türkiye'ye karşı bu silahlar kullanıldığında ve Türkiye'de müdahil olduğunda Türkiye'nin İç kamuoyuna, Doğu ve Güneydoğu'ya, bak Türkiye sizi öylesine sevmiyor ki bırakın Türkiye'yi, Suriye'deki sizin oluşumlarınıza bile köstek oluyor mesajını iç kamuoyuna vermek. Yani bir taşla iki kuş vurma hesabı var gibi geliyor bana.
Evet, şimdi bu İran ve Rus birlikleriyle beraber Hama'ya yönelik Suriye bağlamında konuşmaya devam edelim. Bir kara harekatı hazırlığı yapılıyor açıkçası. Gerçi son 3 günde İranlılar ciddi anlamda kayıplar verdiler. Üst düzeyde generallerini kaybettiler. Bunun sonucunda sahada önemli bir değişiklik olur mu? Sizin tahmininiz ne olur?
Şimdi kara harekat olmadan havadan bombardımanla çok fazla dengeleri değiştirmek mümkün değil. İşte Rusya'nın bu hava üstünlüğünü ele geçirdiği bu günlerde İran ve Lübnan Hizbullah'ın da desteğiyle bir ilerleme kaydetmek istiyorlar ama şu anda 5 yıldan beri herkes elinde bulundurduğu mevzide epeyce bir savunma hattı kurdu. Bu nedenle de bir tarafın diğer tarafı kara harekatıyla ele geçirmesi mümkün,
öyle kolay gözükmüyor.
Mümkün değil demiyorum ama çok kanlı ve çok büyük zayiatları göze alarak olacaktır. Çünkü adam şehrin bir kısmını ele geçirmiş. Oraya yani diyelim ki 2 yıldır, 3 yıldır orada bir takım savunma hatları kurmuş. Tuzaklar yerleştirmiş. keskin nişancılar koymuş. Siz orayı yani öyle 100.000 kişilik düzenli bir orduyla ele geçirilecek yerler değil bunlar, şehir savaşları. Bu nedenle her kim hamle yaparsa büyük kayıplarda göze almak zorundadır. Ve bundan sonraki savaşlar eğer karada olacaksa çok daha kanlı olur diye düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük endişesi o Halep üzerinde yoğunlaşacak bir mücadelede yeni bir göç dalgası. Ve bunda da Türkiye'nin elindeki kart şu. Yani Türkiye sınırlarını biraz açacak olursa, ki Merkel'in buradaki gezisinin ana ekseninde oluşturuyor. Çünkü Batı'nın kabusudur. Türkiye 2 milyon mülteciyi elinde tutuyor ve göndermiyor üstelik, yakalıyor. Türkiye tam tersini yapsa, sınırlarını açsa, bir de teşvik ettiğini düşünün. Bu 2 milyonun 1 milyonun Avrupa'ya doğru hareket ettiğini düşünün. Şu anda Türkiye'nin en büyük kozlarından biri oldu. Evet, yani bir taraftan bu, biz bu faturayı ödedik, bu sıkıntıyı çektik ama şu an Avrupa'ya karşı elimizdeki en büyük sopalardan biridir bu. Yani mültecileri eğer siz gereken finansmanı yapmazsanız, Suriye politikalarında sürekli ayak bağı olup köstek olursanız, biz de sınırdan geçenlere çok, mesela bugün tırda onlarca kişi yakalandı. Görmeyiz diyor, yani tırdan biner giderler.
Evet. Haftanın önü çıkan diğer gelişmelerini konuşmak istiyoruz. Bu bölümde Kudüs'teki özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail tahriklerini masaya yatırmak istiyoruz. Kıymetli dinler, işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilerinin Ağustos başlarında Filistinlere ait evleri kundaklamasıyla başlayan ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarla devam eden ihlaller nedeniyle Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki İsrail askerleriyle Filistinler arasında yaşanan gerginlik son dönemde zirve yapmış durumda. Yahudi yerleşimciler geçen Ağustos ayı başlarında Nablus'ta bir Filistinli ailenin evini kundaklamış. Olay sebebiyle anne, baba ve 18 aylık bebekleri vefat ederken yalnızca 4 yaşındaki diğer çocukları sağ kurtulmuştu. Söz konusu olayla başlayan gerginlik Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarla tırmanmış. Batı Şeria ve Gazze'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerle ciddi boyutlara taşınmıştı bu gerginlik. Ay başından bu yana ise İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u bulmuş durumda. Olaylarda 6 İsrailli de öldü. Bu arada Yahudilerin dini günleri nedeniyle İsrail yönetiminin Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini bazen tamamen bazen de kısmen engellemesi tansiyonun yükselmesinde bir diğer etken. 13 Eylül'den bu yana Filistinler Mescid-i Aksa'ya yönelik tahrikler yüzünden Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde gösteriler düzenliyor. Filistinli gençlerin bu direnişi bugün itibariyle 3. İntifada'nın ayak sesleri olarak yorumlanıyor uluslararası analizlerde. Hamas'ın siyasi broşefi yardımcısı İsmail Heniye, Batı Şeria ve Kudüs'teki olayları gerçek bir intifada olarak nitelendiriyor. Mesela Heniye, olanlar sadece bir halk öfkesi veya geçici çatışma değil, gerçek bir intifadadır açıklamasında bulunuyor. Heniye, Arap ve Müslüman ülkelere çağrıda bulunarak bu intifadaya her türlü siyasi ve maddi desteği sağlamak gerektiğinin altını çiziyor. Sevgili dinler, İsrail 1967'den beri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki Yahudi yerleşim yerlerinin tamamı illegal olarak kabul ediliyor. Filistin'de son dönemde yaşananları bölgeyi yakından takip eden bir isimden dinleyeceğiz. Bu meyanda gündeme gelen soruları kendisine yönelteceğiz. Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat ile konuştuk gün içerisinde. Kıymetli hocam, dilerseniz bu kısa mülakatımızı dinleyelim. Ardından sizin de Kudüs'teki gelişmeler, özellikle Mescid-i Aksa'daki yönelik İsrail tahriklerini konuşmaya devam edeceğiz. Evet kıymetli dinleyenler, Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat ile gün içerisinde yaptığımız mülakatı ilginize sunuyoruz. Adem Bey, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Kudüs'teki, daha doğrusu işgal altındaki topraklardaki son dönemde yaşanan gelişmeleri konuşuyoruz. Malumunuz Kudüs başta olmak üzere Filistin'in işgal altındaki topraklarında İsrail yönetimi uzun zamandır estirdiği terörü bir müddettir zirveye ulaştırmış bulunuyor. Mescid-i Aksa'ya yönelik tahriklerin yanı sıra geniş çaplı tutuklamalar, şehit edilen Filistinlilerin cenazelerin ailelerine verilmemesi, evlerin yıkılması gibi akıl almaz insan hakları ihlalleri ve baskılar söz konusu. Filistin halkı için oldukça sıkıntılı bir durum velhasıl. Son dönemde tırmanan gerginliğin nedenlerine ilişkin nelerin altını çizersiniz? Olayların görünen gerekçelerinin haricinde görünmeyen yönleri var mı? Özetle neler oluyor? Başta Kudüs ve genel anlamda işgal altındaki Filistin topraklarında.
Evet. Hakikaten son dönem önceki döneme göre daha farklı bir dönem. Biz yaklaşık 4 yıldır Kudüs'te daha içli dışlı çalışmalar yapıyoruz. Ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Belli baskılar eskiden beri vardı, hissediliyordu. Ama bu son zamanlarda özellikle İslam dünyasının çok çalkantılı olduğu, sıkıntıların yaşandığı bir zaman diliminde İsrail işgal devleti baskılarını her geçen gün daha da arttırmaya başladı. Mesela Ekim ayının başından beri 30 Filistinli kardeşimiz orada şehit oldu. 6 tane de İsrailli öldürülmüş oldu ve 800 Filistinli 15 gün içerisinde tutuklandı. Yani dozaj çok fazla arttı. Tabii biz buradan şunu düşünüyoruz. Birincisi, işgal devletinin attığı her adım karşısında acaba nasıl bir tepkiyle karşılaşırız? İslam dünyasından nasıl bir destek gelir? Filistinleri daha mağdur bir duruma nasıl düşürebiliriz'in belki de provaları yapılıyor. Mescid-i Aksa üzerinde planlamalar o kadar bize göre korkunç boyutlarda ki Mescid-i Aksa'yı ikiye bölelim. Yarısı işgal devletinin, yarısı Müslümanların olsun planını ciddi ciddi seslendiriyorlar. Ya da diyorlar ki zaman olarak belli zamanlar Mescid-i Aksa'ya biz sahip çıkalım, biz girelim. Müslümanlar girmesin. Şimdi belki bundan bir sene önce, iki sene öncesinde böyle bir şey seslendirilseydi çok büyük bir tepkiye sebep olabilirdi. Ama içinde bulunduğumuz zaman diliminde bunlar devam ediyor, konuşuluyor, baskı artıyor, müdahaleler artıyor. Ama İslam dünyasından ciddi anlamda bir ses yok, itiraz yok, karşı çıkmak yok. Batı, Avrupa Birliği, oradan da istenilen tepki olmayınca İsrail işgal devleti daha cesaretli bir şekilde adımlarını atıyor ve hızlandırıyor.
Evet. Adem Bey, şimdi 3. intifadan bahsediliyor. Gerçekten de son dönemde Filistinli gençlerin direnişini yeni bir intifada olarak nitelendirmek mümkün mü?
Biz Kudüs'teki kardeşlerimizle de görüşüyoruz sık sık. En son oradaki kardeşlerimize de sorduk. Yani bir intifada için ne diyorsunuz? Erken mi, olmalı mı diye. Orada şöyle bir kanaat oluşmuş. İntifada başlamalı. Başka çaremiz kalmadı. Peki bu yapılanlar tam bir intifada mı? Aslında değil ama büyük bir intifadanın sanki provaları yapılıyor. Çünkü günlük olarak Filistinli kardeşlerimizin müdahaleleri, bir takım yerleşmeci Yahudilere karşı fiili saldırıları artmaya başlıyor. Büyük bir toplumsal başkaldırıya, yani gerçek bir intifadaya gidilebilir. Ona ramak kaldı ama tam olarak başladı denmiyor. Evet. Zaten Kudüs'lü kardeşlerimize demiyorlar. Evet. Tam başladık demiyorlar ama sinyaller veriliyor.
Evet. Şimdi Benjamin Netanyahu'nun Arap liderlerine yönelik demeçleri var. Ortamın sakinleştirilmesi, yeni bir intifadanın önüne geçilmesi yönünde aracı olmalarını telkin ediyor. Açıkçası intifada İsrail hükümeti ve İsrail halkı için ne anlam ifade ediyor? Nasıl bir tedirginlik doğuruyor? Buna ilişkin neler söylersiniz?
Şimdi intifadayı normalde o bölgenin halkı istemiyor. İstememesinin sebebi Filistin bölgesi, özellikle Kudüs, Yahudilerle Müslümanların iç içe beraberce yaşadığı bir alan. 800 bin civarında Yahudi yaşarken 400 bin Müslüman aynı belki sokaklarda, caddede, çarşı içinde beraber hayat sürüyorlar. Bir intifadanın başlaması demek, Filistinli gençlerin ellerinde buldukları her şeyle çevresindeki gerek askere gerekse de Yahudi yerleşimcilere saldırması demek. Kendini savunması demek. Bu da onlar için büyük bir tehlike. Can güvenliklerini o noktada garantiye alamıyorlar. Hani devletlerine güvenseler de benim çarşıdaki dükkanım var, orayı yağmalayabilirler, sokakta geçen bir Filistinli bana saldırır, bana zarar verir, beni öldürür. böyle bir korku olduğu için beraber yaşadıkları topraklardaki Yahudiler bundan tabii ki rahatsız. Ama Batı Kudüs bölgesinde ya da işgal devletinin hiç Müslümanı içine barındırmadığı Tel Aviv ve buna benzer yerlerdeki Yahudiler daha rahat. Onlar söylemlerinde işte ne olmuş, intifada da olsa biz bunları bastıracak güçteyiz diyebiliyorlar. Onlar daha rahatlar.
Yani şimdi kimi Arap medyasında bugün takip ettiğim kadarıyla yer alan haber ve analizlerde Filistinli gençlerin eylemleri, özellikle bıçakla eylemleri eleştiriliyor. Kimi köşe yazarlarınca işte ekmek bıçağıyla İsrail'i dize mi getireceksiniz şeklinde eleştiriler var. Öncelikle siz nasıl değerlendiriyorsunuz Arap medyasındaki bu eleştirel yaklaşımı ve Arap yönetimlerinin başta Kudüs olmak üzere yaşananlar karşısındaki tutumunu?
Şimdi o eylemlere bakıldığı zaman bunların hepsinin organizeli ve tek elden çıkan bir eylem olmadığı görülüyor. Oradaki İslami hareket liderleri, savunucuları böyle bir emir vermediler. Hani bulduğunuz insanı bıçakla saldırarak zarar verin demiyorlar. Ama hani bıçak artık kemiğe dayandı. O hale geldi ki sürekli tahrik ediliyor Müslümanlar. Bu durumda herhangi bir Filistinli gencin karşısında gördüğü bir Yahudi'ye saldırması an meselesi. Evet. Mesela pazar gününden bugüne kadar Mescid-i Aksa'da normal namaz vakitlerinde bile 50 yaş altına izin verilmiyor. Bu aslında o bölgede yaşayan Müslümanlar için büyük bir zulüm. Bu kadar önemli olan bir mescit, sembol olan bir mescit, Mescid-i Aksa'da Yahudiler istemiyor diye vakit namazları bile kılınmıyor. Bu büyük bir tahrik zaten. Öyle olunca bireysel müdahaleler organizeli bir hani intifada başlangıcı çatışması olarak görülmemeli. Dolayısıyla hani buna dönük eleştiriler olabilir. Bazen Kudüs'lü kardeşlerimiz kendi içlerinden de hani şu eyleme gerek yoktu. Çünkü birisine saldırıyorsunuz, ardınızdan Yahudi askerleri sizi öldürüyor ve şehit ediliyor. Çok genç, pırıl pırıl bir insan hani küçük bir eylemle heba edilmiş oluyor. Bu anlamda tabii ki hani eleştiriler haklı da olabiliyor kısmen.
Yani tabii eleştiriler kadar bu eylemlerin haklılığının altını çizen yorumlar da var. Mesela Abdülvari Atvan bugünkü yazısında İsrail Yüksek Mahkemesi taş atan Filistinli çocuklar için 20 yıl hapis cezasını verirken gençler ne yapabilirdi? Yani bu kadar köşeye sıkıştırılmış bir haleti ruhiye söz konusu. Dolayısıyla bu tür eylemlerin doğallığının altını çiziyor kimi yazarlarda. Son olarak önümüzdeki süreçte İsrail'in gerginliği artırıcı bir siyaset izlemesini bekliyor musunuz? Sorumuzla tamamlayalım mülakatımızı.
Yani İsrail'den her şey beklenir. El Halil kentinde, El Halil cami üzerinde yapılan bir onların müdahalesi vardı. Camideki namaz kılan Müslümanları bir Yahudi fanatik otomatik silahla tarıyor. Ondan sonra Müslümanlar gelip onu öldürüyorlar. Müslümanlar şehit ediliyor. Sonra cami kapalıyor ve hala günümüze kadar yıllarca El Halil Camii'nin yarısı Yahudiler tarafından işgal altında.
Evet.
Öyle olunca aynı taktikle ortalığı gerginleştirmek, ortalığı karıştırmak, peşinden de Mescid-i Aksa üzerindeki planlarını hani mekan olarak ikiye bölme ya da zaman olarak ikiye bölmeyi gerçekleştirebilirler. Bunlar bekleniyor.
Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat Bey'e bu değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkürleriz efendim.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
Kıymetli hocam, Burak Derneği'nden Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat'ın görüşleri bu yöndeydi. Sizin de değerlendirmelerinizi alalım isterseniz. İşgal altındaki topraklardaki yaşanan gelişmelere ilişkin. İsrail'de ciddi bir tedirginlik var. Yani 3. intifadanın başlayacağı yönünde. Bu anlamda Arap liderlere de, yakın ilişki içerisinde olduğu Arap liderlere de bir takım uyarılarda bulunuyorlar. İşte Filistin'deki gelişmelere müdahil olun. Bu terörün ifadesiyle terörün durdurulması yönünde devreye girmelerini talep ediyor. Enteresandır yani bir terör devletinin terör uyguladığı insanları terörist olarak nitelendirilmesi. Yani bizde de benzer nitelendirmeler mümkün.
Evet.
Nasıl görüyorsunuz siz yakında da gidip gördüğünüz Filistin'i?
Evet, Mayıs'ta oralarda görmek nasip oldu. O yine aynı Burak Derneği'nin bir organizasyonuyla gitmiştik. Öncelikle bu Filistin meselesi Orta Doğu'nun en temel, en kadim halledilmesi gereken konusu. Şöyle ki Filistin'de bugün 27-30 bin kilometre karelik bir alanda tarihi olarak bir Filistin topraklarına dünyanın dört bir yanından toplanıp getirilen Yahudiler iskan edilmişler. Hı hı. Ve oranın yerli halkının büyük bir kısmı Ürdün, Lübnan başta olmak üzere birçok Arap coğrafyasında dünyanın çeşitli yerlerine sürgün edilmişler ve Batı Şeria ve Gazze şeridinde küçük bir alana sıkışmış bu insanlara da hayat hakkı tanımamak için İsrail her türlü baskı ve zulmü yapıyor. Buna da dünya ve Arap ülkeleri rıza gösteriyorlar. Buraya kadar bir problem yok. Hı hı. Fakat bir Filistinlilerin topraklarının işgal edilmesi var. İkincisi Kudüs meselesi var. Ve üçüncüsü de Mescid-i Aksa. Şimdi hani bedenden kalbe doğru, öze doğru gelecek olursak, yani Filistin topraklarına Yahudilerin yerleşmesi, şu anda Filistinlere kan kusturmaları çok da fazla dünyanın ve Arap coğrafyasının umurunda değil. Ancak Kudüs'ün şöyle bir özelliği var. Üç din bakımından da kutsal bir şehirdir. Hı hı. Ve Kudüs'te yaşayan Filistinliler için hayat o kadar zor ki İsrail oradaki her bir Filistinliyi çıkarabilmek için elinden gelen her türlü yasal veya gayri resmi şeyler deniyor. Mesela herhangi bir İsrail askerlerine karşı eyleme karışan bir ailenin çocuğu, bir kişi evde 7-8 tane çocuğu, bir tanesi diyelim ki İsrail'e karşı bir eylemde bulunmuşsa gelip Kudüs'teki evini yıkıyor ve yerine de yeni ev inşa etmesine engel oluyor. Yani kırmızı noktalardan biri Kudüs şehrinin statüsüdür. Çünkü Filistin diyor ki başkenti Kudüs olmayan bir Filistin devletini biz kabul etmiyoruz diyor. İsrail de de facto olarak her ne kadar resmi olarak Tel Aviv başkent olsa da bütün kamu kurumlarını yavaş yavaş Batı Kudüs'e taşımış durumda. İkincisi de Kudüs'ün statüsü. Evet. Ve üçüncüsü ve en önemlisi ki Türkiye ve bütün İslam dünyası için bu bam telidir. İsrail o 144 bin metrekarelik bir alanı kapsayan Mescid-i Aksa'nın içerisine bir şekilde zamansal ve mekansal olarak müdahale edip El Halil Camii'nde yaptığı uygulamanın bir benzerini Mescid-i ki orada bir denedi ve başardı. Bir kaos terör çıkarttı. Önce camiyi ibadete kapattı ki Hazreti İbrahim'in, Yakup peygamberin eşlerinin yattığı o El Halil şehrindeki o ibadethanede bugün ikiye bölünmüş ve turnikelerden geçerek Müslümanlar orayı ziyaret edebiliyorlar. Aynı şeyi Mescid-i Aksa'ya yapmak için yavaş yavaş yol açıyor.
Yani hocam ya bu tahriklerini bir nabız yokluyor. İslam dünyasından gelecek tepkilere göre adım atacak deniyor. Gerçekten de bu tepkisizlik İsrail işgal devletini açıkçası cesaretlendiriyor. Adımına bir adım daha atıyor.
Bizim Diyanet İşleri Başkanı bizden bir hafta önce gitmişti sanırım o geçen Mayıs ayında. Diyanet İşleri Başkanı'nın Türkiye'den gidip Mescid-i Aksa'da Cuma hutbesi vermesinin sembolik bir anlamı vardır. Yani Türkiye İsrail'in o saldırgan tutumuna karşı yani buranın sahipsiz olmadığını, buranın 400 yıl muhafızlığını yaptığını ve hala Hristiyanların hemen Kudüs'ün merkezinde Hristiyanların o kıyamet kilisesinin anahtarının bile bir Müslüman ailede olduğunu ve buraların gerçek sahibinin kimler olduğunu İsrail'i hatırlattım. İsrail ise kendi bildiği nakaratı okumaya devam ediyor. Oradaki Filistinli gençler de bu tahammül edilemez baskılara karşı en fazla taş atıyorlar. Yani onu da atmayıp ne yapsınlar? Yani en kutsal mabetlerine botlarıyla, ayakkabılarıyla girip o mabedini çiğneyen ve dünyadaki bu 57 İslam ülkesinden bir ses çıkmayınca yani Filistinli gençler de taş atmasa yani
şimdi bugün Abdulbari Atvan'ın yazısında bu konuyu işliyor ve Arap dünyasının liderlerine ses dönüyor. Aman Filistin konusunda bir şey yapmayın. Yeter ki gölge etmeyin diyor.
Evet.
Yani bu intifadadan gerçekten İsrail yönetimi ciddi anlamda tedirgin. Tabii bu tedirginliğini İsrail Yüksek Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Taş atanlara 20 yıl, hapis cezası verilmesini öngörüyor. Bu kadar tedirginlik içerisinde. Tabii bu şimdi bıçaklı saldırılar gündeme geldi. Bu da tabii inanılmaz bir korku ortaya çıkarmış durumda. Daha konuşmak isterdik ama çok hızlı geçti vakit. İsrail'in tedirginliğini ve muhtemel gelişmelerini masaya yatırmak isterdik. Bitirmek zorundayız. Son
şunu ifade edelim. Alalım. 22 Arap ülkesi var. İslam coğrafyasında çok değişik bölgelerde değişik İslami hareketler var. Bu bizim kendi işte uzmanlık alanımız. Ancak şunu söyleyelim. Filistin'de özellikle Kudüs'teki Müslümanların samimiyeti, ihlası ve Mescid-i Aksa'ya sahiplenmesindeki o muhabbeti İslam dünyasında çok az yerde görebilirsiniz. Ve o insanların haklı davalarında en azından kalbimizle birlikte olalım. Yani bu bize inancımızın gerektirmiş olduğu bir sorumluluktur. Dualarımızda onlara yer verelim, gündemimizden düşürmeyelim. Evet. Türkiye ne zaman kardı düşse onlara olan zulüm de artıyor. Bunu da göz ardı etmeyelim.
Maalesef onun için Türkiye'yi kendi iç meseleleriyle meşgul etmek için inanılmaz bir çabayı da gözden kaçırmayalım. Evet kıymetli dinleyenler, bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya görüşmek ümidiyle efendim.
Hayırlı akşamlar.